İnce Mehmet 4, Yaşar Kemal, 22. dizin, sayfa 470. Nişan talimleri aylarca sürdü. Kürt Haydar Gülmezoğlu Nebi'ye o kadar çok kızıyordu ki Bayramoğlu'yla seve seve uğraşıyordu. Sonunda var git Bayramoğlu, Allah yolunu açık, kurşununu keskin eylesin dedi. Onun saçlarını okşayarak, şimdi sen benden de herkeslerden de daha nişancısın. Bu dağlarda, şu aşağıdaki ovada nişancılıkla senin elini tutacak kimse yok. Bayramoğlu iyi bir nişancı olmuştu ya, attığını dediği yerden vuruyordu ya, Gülmezoğlu Nebi'den de herkesten de ödü kopuyordu. Karanlık basınca da tek başına kaldığı evde korkusundan sabahlara kadar uyuyamıyordu. Köyün dışına da hiç çıkamıyordu. Korkusunu yenmek için elinden geleni yapmış, bir türlü kendisiyle başa çıkamamıştı. Sonunda o korkusunun içinde çürür, kurtulmak için çırpınırken anayla bacıları bitkin eve geldiler. Bayramoğlu buna çok sevindi, sevincinden deliye döndü. Onların eve dönüşleri için kurban kesti. Sevincinden ne yapacağını bilemiyor, gözlerine uyku girmiyordu. Anasına, kız kardeşlerine onlar gittikten sonra neler yaptığını, nasıl bir nişancı olduğunu anlata anlata bitiremiyor, Gülmezoğlu Nebi ile bir daha karşı karşıya gelirse ya Allah ona verir ya bana diyor, övünüyordu. Bir 15 gün sonra Gülmezoğlu Nebi gece yarısı eve geldi. Kadınları hançerini çekerek önüne kattı, götürdü. Bayramoğlu onların arkasından dışarıya koştu. Kese yoldan koşarak önlerini kesti, pusuya yattı. Ortalık gündüz gibiydi. Üç adam, üç ağlayan kadın, o bir kayanın arkasına yatmıştı, önünden geçiler. Bayramoğlu o kadar titriyordu ki, o kadar çözülmüştü ki tetiğe basacak gücü kendinde bulamadı. Bundan sonra anasıyla kız kardeşleri her 15 güne bir, her ayda bir kaçlar kaçlar eve geldiler. Gülmezoğlu Nebi ve arkadaşları da her seferinde gece yarıları onları aldılar, götürdüler. Her seferinde de Bayramoğlu onların yoluna pusu kurdu, eli tetiğe varmadı. Son gelişinde anası artık ona çok kızmıştı. ''Sen ne biçim erkeksin?'' diye bağırdı. ''Boyun devrilsin de kara topraklara gir. Biz her seferinde kaçıyoruz. Gülmezoğlu her seferinde geliyor, bizi senin elinden alıyor. Bir de bu dağların en iyi nişancısıymış benim oğlum, yiğidim oğlum. Bir tarla sıçana kadar korkak oğlum. Sen olmaz olasın oğlum.'' Bunun üstüne Bayramoğlu anasıyla bacılarıyla hiç konuşmadı. Birkaç günde eve uğramadı. Bir ağacın kovuğuna sığınıp yemek yemeden, su içmeden orada kasılmış kaldı. Sonra da Kürt Haydar'a gitmeyi akıl etti. Başına gelenleri hiçbir şeyi saklamadan ona bir bir anlattı. ''Korkuyorum, korkmaktan ölüyorum. Korkudan aklım başımdan gidiyor. Korkudan tetiğe basamıyorum. Kendimi öldürmek istiyorum, o zaman da daha çok korkuyorum.'' dedi. ''Bu kadar korkan insan kendini öldürebilir mi? Kendini öldürebilir mi?'' ''Öldürür.'' dedi Kürt Haydar gülerek, onun saçlarını okşayarak. ''İnsan korktuğu için öldürür, kendini de başkalarını da. En çok korkan, korkunun son sınırına varana dek korkan, korkudan başka hiçbir şeysi kalmamış insan en yürekli insandır. Şu anlattıklarından senin durumunu bir iyice anladım ki sen iliklerine kadar korkmuş, korkuyu aşacak kadar korkmuş, tepeden tırnağa korkuya kesmişsin. Var git yolun açık olsun, sen bugün değilse de yarın senin yüreğini bu kadar büyük korku almışken Gülmezoğlu'nu da öldürürsün, varır gider padişahı da öldürürsün.'' Korku, korkudan el ayak çözülmesi üstüne o gece uyumadan sabaha kadar konuştular. Bayramoğlu en ince ayrıntılarına kadar korkularını anlattı. Kürt Haydar da bıkmadan, usanmadan yorumladı. ''Kendini toparlayıp canını dişine takarak yeter ki bir kez tetiğe basabil. Gerisi çorap söküğü gibi gelir artık. Artık seni ondan sonra kimse tutamaz.'' Ve gece yarısı Gülmezoğlu Nebi gene geldi, kadınları önüne kattı. Bu sefer kadınlar artık hiç direnmediler. Anası giderken direğin dibine büzülmüş kalmış, bütün kanı çekilip apak kesilmiş oğlunun yüzüne bakmadı bile. Her seferki gibi gene ayakları onu aldı, pusu yerine götürdü. Korkuyu aşan bir korkuyla korkuyordu. Bir ara kaskatı kesildi, ardından da çözüldü. Ateşleri içinde yandı, ter döktü, ardından da bütün bedeni buza kesti. Neredeyse dişleri takırdayacaktı. Gece karanlıktı, ortalığı yıldız ışıkları az da olsa aydınlatıyordu. Önde gelenin Gülmezoğlu olduğunu seçti keskin gözleri. Arkasından anası, onun yanında da kız kardeşleri, en arkadan da öteki adamlar geliyorlardı. Gülmezoğlu'nun karartısı tam karşısına gelince öylesine bir korkuya kapıldı ki kendinden geçti, eli tetiğe kendiliğinden gitti. Filinta'nın namlusu kendiliğinden arkadaki adamlara döndü. Bayramoğlu beraberinde bir torba fişek getirmiş, tarakları filintaya basıp basıp geceyi kurşunluyordu. Bütün köy uyanmış, Bayramoğlu'nun kurşun sıktığı yöreye gelmişler, kayaların kütüklerin arkasına sinmişler, Bayramoğlu'nun biteviye sıktığı kurşunların seslerini dinliyorlardı. Sabah oldu, gün açıldı, Bayramoğlu'nun da kurşunları bitti. Yorgunluktan her şeyi unutmuştu. Başını önündeki kütüğün üstüne koydu, koyar koymaz da uyudu. Anası geldi, onu incitmeden kaldırdı, birkaç kadın da ona yardım etti. Bayramoğlu'nun koluna girdiler, ayakları sürüklenerek onu aldılar, eve götürdüler, yatırdılar. İlk kurşunu yiyen Gülmezoğlu yaralı kaçmış, öteki iki arkadaşı ise kanlar içinde yolun ortasına serilmiş kalmışlardı. Bayramoğlu çabuk kendine geldi, ilk işi Gülmezoğlu'nu sormak oldu. Ölmediğini, yağlandığını söylediler. Bayramoğlu tabancasını takıp onu izledi. Gülmezoğlu izlendiğini anlayınca kaçtı. Bu çocuktan gözü çok korkmuştu. Bayramoğlu onu kaçtığı İskenderun'da buldu. Kasabanın alanında o gün pazar vardı. Kalabalığın içinde alnının ortası budur diye kurşunu patlattı. Kurşun o anda araya giren başka birisinin kafasını deldi. Gülmezoğlu İskenderun'da yitti. Bayramoğlu onun ardını bırakmıyordu. Onu Antakya'da buldu, elinden kaçırdı. Hamada bir gece karşı karşıya geldiler. Bayramoğlu tabancasını çekmeyi unutarak onun gırtlağına atladı. Eğer yandan yöreden yetişenler Gülmezoğlu'nu onun hırslı, çelikleşmiş, korkuyla gerilmiş ellerinden kurtarmasalardı, gözleri yuvalarından fırlayarak pörtlemiş adam öbür dünyayı biraz sonra boylayacaktı. Gülmezoğlu Hama'dan sonra Halep'e, Halep'ten Şam'a gitti. Bayramoğlu o nereye giderse onu gölgesi gibi izliyor, sonunda da onunla karşı karşıya geliyordu ya. Gülmezoğlu yedi canlıydı. Onu ya elini ayağını kesen büyük korkusunun ya da onu bulma sevincinin telaşından bir türlü öldüremiyordu. Onu süre süre Adana'ya, ardından da kasabaya getirdi. O gün kasabanın pazarıydı. Pazar yerinde iğne atsan insandan yere düşmüyordu. Köprünün alt başında İnce Mehmet'in atının kurşuna dizildiği yerde karşı karşıya geldiler. Gülmezoğlu tabancasını ondan önce çekti ya, daha o tetiğe çökmeden Bayramoğlu bir şahin atikliğiyle onun üstüne atladı. Bir eliyle gırtlağına yapıştı, öbür eliyle hançerini çekti. Korkudan kendinden geçmiş, durmadan Gülmezoğlu'na hançerini üşürüyordu. Adam yere düştü, canı çıktı. O daha hançerini eli makine gibi işleyerek adamın neresine gelirse sokup sokup çekiyor. O büyük kalabalık donmuş kalmış, gözleri büyümüş, olanı biteni seyretmekten başka hiçbir şey yapamıyordu. Sonunda Bayramoğlu tepeden tırnağa bir iğne ucu kadar yeri gözükmemesine kan içinde kaldı. Bir süre sonra çok yorulmuş olacak ki ölünün üstünden doğruldu. Boş gözlerle yanına yönüne, yerdeki kana batmış çıkmış ölüye baktı. Hiçbir şey anlamadı. Korkusunu da unutmuştu. Birden korkusu aklına geldi. Önünde yatan, kandan gözükmeyen ölüyü gördü. Pazar yerindeki gözleri şaşkınlıktan büyümüş, hınca hınç kalabalığı da gördü. Korkusu gittikçe büyüdü. Neredeyse eli ayağı çözülecek, şuraya, ölünün yanına çöküp kalacaktı. Böyle eli ayağı çözülüp kendinden geçecekken hep tabancası gelirdi aklına. Tabancasını çekti, ölünün üstüne içinde ne kadar mermi varsa boşalttı. Cebinden mermiler çıkardı. Soğukkanlı ölünün başucunda durmuş, tabancanın topunu ağır ağır çevirerek mermileri yerleştirdi. Yavaş yavaş yukarıya, çarşıya yöneldi. Herkes onu jandarma komutanlığına gidiyor sandı. Oysa Bayramoğlu jandarma komutanlığının yakınına gelince yan sokağa saptı. Eski kiliseyi geçerek tepeye, çalılıkların içine vurdu. Az sonra da kendini ormanda bir pınarın başında buldu. Avuçlarıyla kana kana su içti, ardından da oraya, pınarın başına, yarpuzların içine yattı, uyudu. Arkasından ormana gelen kolluk güçleri onu ne kadar sıkı aradılarsa da bulamadılar. Bayramoğlu'nun Gülmezoğlu Nebi'yi öldürüşü dillere düştü. Çukurova'da Toroslar'da namı kısa bir sürede yürüdü. Bayramoğlu bu namla başına, gözünü daldan budaktan sakınmayan arkadaşlar topladı. Uzun bir süre dağda gezdi, zenginden aldı fakire verdi. Üstüne türküler, destanlar çıkarıldı, halaylar yapıldı. Adı Genç Osman Köroğlu Hazreti Ali çift boynuzlu İskender'le bir tutuldu. Elini sürdüğü hasalar bütün dertlerinden salah buldu. Bastığı toprağın suyunu içenler cümle dertlerinden aranıp pirüpak oldular. Kurtuluş Savaşı gelip çatınca da Bayramoğlu kara yılan gibi gizik duran Yörük Ali Efe, Gökçen Efe, Demirci Efe gibi silahını düşmana çevirdi. Haçın'da, Karboğaz'ında Mamure'de çarpıştı. Kurtuluş Savaşı kazanılınca da tüfeğini atıp köyüne çekildi. Köye geldiğinde cebinde bir tek Osmanlı altını verdi. O parayla bir çift öküz, bir saban aldı. Artan parayla da çay ile şeker. Çayı çok seviyordu. Çiftçiliğe başladı. Çıkardığı ürünler ancak evini kör topal döndürüyordu. Her zaman da her gün çay içecek kadar para kazanamıyordu. Anası daha sağdı. Evlenmiş, 3 tane de çocuğu olmuştu. İkisi erkek, birisi kız. Kız kardeşleri de Gülmez oğlunun ölümünden sonra evlenebilmişlerdi. İnce Mehmet'in dağa çıkışı, Abdi Ağa'yı inatla kovalayarak öldürmesi, Ali Safa Bey hikayesi, sonuncu da Çiçekli Mahmut Ağa olayı onu çok etkilemiş, İnce Mehmet'e içinden derin bir sevgi bağlamıştı. Bu genç adam onun yapamadıklarını da yapıyordu. Onun ünü Bayramoğlu'nun ününü çoktan geçmişti. Bayramoğlu aradan yıllar geçince unutulmaya yüz tutmuş, İnce Mehmet ise kıyamete kadar unutulmayacaktı. Durum bunu gösteriyordu. Ve her gün merak sarmıştı, en ince ayrıntısına kadar İnce Mehmet'in devinimlerini izliyor, o da benim gibi korkudan da öte korkuyor diyordu. Bayramoğlu Kurtuluş Savaşı günlerinde bütün korkusunu yitirmiş, gözünü daldan budaktan esirgemeyen, kendisini ateşin ortasına kopup koy veren yiğit bir kişi olmuştu. Çünkü Kurtuluş Savaşı günlerinde yalnız tek başına değildi. Düşmana karşı bütün insanlarla birlikte dövüşüyordu. Bu yüzden korkuyu unutmuş, içindeki korkuyu bütün insanlara dağıtmıştı. Belki de korkuya alışmıştı. İçinde oluşan bu değişiklikten dolayıdır ki eşkıyalığı bırakmış, hiçbir şey kabul etmeyerek köyüne çekilmiş, inanılmaz bir yoksulluğun içine düşmüştü. İnce Mehmet'i takibe çık dedikleri zamana kadar korkmadan ot gibi yaşamıştı. Karşısına İnce Mehmet işi çıkıncadır ki... Haberciler gene sıklaştılar. İnce Mehmet'in yeri iyice saptanmıştı. Bayramoğlu Yüzbaşı Faruk'a, Yüzbaşı Gavur Ali'ye teğmenlere haber gönderdi. Gece Ali Dağı'nın dibinde buluştular. İnce Mehmet onların durumlarını haber almasın diye akla gelen her gizliliğe, onu yanıltmak için her hileye başvuruyorlardı. İnce Mehmet Yolaşan köyünde Gül Dede'nin evindeydi. Bu kesindi. Öyleyse bütün birlikler ters yöne gidecekler, sonra da çok çabuk bir dönüşle Yolaşan köyünü saracaklardı. O gece yürüyüşe geçtiler, sabaha karşı Yalnız Cam köyüne geldiler. İnce Mehmet onların Yolaşan'a gelmek için yön değiştirdiklerini anlamış, o da onların gittiği yöne yönelmiş, onlardan önce kese yollardan Yalnız Cam köyüne gelmiş, Veli Dede'nin evine yerleşmişti. Şimdi çete biraz daha çoğalmış, 19 kişi olmuşlardı. Telaşlı bir haber geldi, köyü sardılar. Eyvah, bizi aldattı Bayramoğlu, dedi Ferhat Hoca. Boşa attı, dolu çıktı. Şimdi ne yapacağız? Hazırlanın, köyü daha iyice sarmadan onlar biz... Dur hoca, dedi Mehmet. Yüzü sapsarı kesilmişti ya, soğukkanlılığını yitirmiyordu. Dur hocam, dur da bir yolunu bulalım. Biz şimdi bu köyden ayrılırsak bizi bu düzlükte Bayramoğlu keklik gibi avlar. Sarıldık, dedi hoca. Bir yandan konuşuyor, bir yandan da fişekliklerini kuşanıyordu. Çabuk olun çocuklar, belki daha iyice kuşatamadılar köyü. Kuşattılarsa da böyle eli kolu bağlı onların kucaklarına düşmektense çarpışa çarpışa ölürüz. Dur hocam dur, acele işe şeytan karışır. Mehmet evin ortasında dimdik durdu, elini çenesine verdi, bir süre düşündü. Bu arada Ferhat Hoca kıpır kıpır telaşından ölüyordu. Veli Dede, buyur İnce Mehmet, bize yardım edeceksin. Can baş üstüne İnce Mehmet, şimdi hemen 19 kişi çağır dışarıdan. Şimdi, derhal. Sanki orada hazırmışlar gibi o anda 19 kişi eve girdi. Şimdi soyunun arkadaşlar, bizimkiler sizde, sizin yiğitler bizde olacak. Ferhat Hoca'nın yüzü güldü, Mehmet'in yanına yürüdü. Omuzuna elini koydu, okşadı. Anladım, dedi, başka hiç mümkünümüz, çaremiz yok. Yok, dedi Mehmet, tek kurtuluşumuz bu. Yalnız çocuklar, onlar hain ve geveze olurlar. Siz çocuklardan korkmayın, şimdi az sonra kızamık olur, hepsi yatağa girerler. Ben çocuklardan korkarım, dedi hoca. Korkmayın, hiçbirisi yataktan çıkamaz. Ali gelse gene yataktan çıkamazlar, beni dinlerler, dedi Veli Dede. Köylüler eşkıyaların, eşkıyalar da köylülerin giyitlerini giydiler. Ferhat Hoca ile İnce Mehmet'e en fıkara köylülerin yırtık pırtıkları düşmüştü. Silahları alın çocuklar yerden, fesleri, dürbünleri de. Şimdi herkes evlere, köyün içine dağılsın. Silahları bulamazlar, dedi Veli Dede. Öyle bir saklayacağım ki onları ben bile arayınca bulamayacağım. Eşkıyalar ve köylüler köyün içine dağıldılar. Ya bizi, bütün köyü bir araya toplarlarsa, ya Bayramoğlu'nun yanındaki uzun cabbar seni Bayramoğlu'na söylerse... Söylemez, dedi güvenli bir sesle İnce Mehmet. O benim arkadaşımdır. Topal Ali de Bayramoğlu'nun yanında. Mehmet güldü. Etme eyleme hocam, dedi. Hoca da güldü. Yel Musa da içlerinde, izimizi o sürüyor. Burasını da iz süre süre o bulmuştur. Yel Musa seni tanımaz mı? Tanır, dedi Mehmet. Şu Bayramoğlu başımıza bela oldu. Kudurmuş, tüyü dökülmüş uyuz köpek. Keşke onu öldürseydik. Keşke, dedi Mehmet, onun böyle edeceğini, Arif Saim'in ağaların iti olacağını, koca Bayramoğlu'nun bu kadar alçalabileceğini kim bilebilirdi ki? Ya Yel Musa? Bu adam oldum olası benim ardımda. Ne dedim de öldürmedim onu. Keşke Topal Ali'yi dinleseydim. İşte bugünkü hal başımıza gelmezdi. Ben çocuklardan korkuyorum dedi Ferhat Hoca. Bir tanesi yataktan kaçıp da... Kaçamazlar dedi Mehmet. Bunlar bize benzemezler. Bunlar Alevi'dirler. Çocukları bile dedelerinin sözlerinden öldür Allah çıkmazlar. Ya bir deli namussuz çıkar da içlerinden bizi Bayramoğlu'na gösterirse? Veli dede her şeyin tedbirini çoktan almıştır. Delinin namussuzun bile. Öyleyse Yel Musa'dan başka, belki başkaları da tanıyordur. Aldırma dedi Ferhat Hoca. Tevekkül tü taal Allah. Bütün köy bir beden kesilmişler kızamıklı yataktaki çocukları, hastaları, sayrıları, yatalakları, yaşlılarıyla Bayramoğlu birliğini bekliyorlar. Köyden çıt çıkmıyor, çok uzaklarda birkaç köpek ürüşüp birkaç eşek anırıyordu. Derken Yel Musa önde, onun yanında Topal Ali, biraz ötelerinde de atının üstünde dimdik duran Bayramoğlu. Sağında Yüzbaşı Faruk, Yüzbaşı Faruk'un az gerisinde Asım Çavuş. Yüzbaşı Gavur Ali, Teğmen Halis, Teğmen İzzet Nuri, gözleri Yel Musa'nın iz süren değneğinde geliyordu. Yel Musa izi süre süre Veli Dede'nin hem ev hem de derim evi bulunan geniş avlusuna kadar getirdi. İşte bu eve girmişler eşkıyalar ve çıkmamışlar buradan ve 19 kişiler... Demek ki Yel Musa eşkıyalar benim eve girmişler. Bir daha da buradan çıkmamışlar. Yel Musa kendine güvenmiş. Evet Veli Dede çıkmamışlar diye alaylı konuştu. Buyur öyleyse evin içini de ara. Belki eşkıyaları elinde koymuş gibi bulursun. Arayacağım ve hem de izini bulduğum gibi İnce Mehmet'i de ben bulacağım. Buyur içeriye. Yel Musa elindeki kızılcık dalından değneğiyle izlere dokuna dokuna içeriye girdi. Girmesiyle de çıkması bir oldu. Eşkıyalar buradalar, bu köydeler. Eğer kanat takıp uçmadılarsa bu evden 2 saat önce çıkmışlar, köyün içine dağılmışlar. Çabuk çabuk iz sürerekten köyün içine daldı. Bir izi bir kapıya götürüyor, orada bırakıyor, öbür izi alıyordu. Vakit öyle iyi geçerken ter içinde kalmış, geldi Bayramoğlu'nun karşısına durdu. İnce Mehmet de içinde eşkıyaların, 19'u da bu köyde. Evlerde, kuyularda, bir yerlerde saklanıyorlar. Aranırsa bulunur. İzler köyün içine dağılmış, aşağı yukarı her eve uğramışlar. Her evde ne işleri var da bütün evlere uğramışlar Yel Musa diye sordu Bayramoğlu. Eşkıyaların köylü giyiti giyerekten köylülere karışacağı Bayramoğlu'nun aklından bile geçmiyordu. Bu yürekliliği hiçbir aklı başında eşkıya düşünemez. Silahsız, pusatsız, çırılçıplak köylünün arasına katılmayı kimse göze alamazdı. Her eve uğramışlar Bayramoğlu. Köyün içine daldı değneği önünde Şahin gözleri değneğin ucuna dikilmiş köyü 1 saat daha dolaştı geldi. Sen ne söylersen söyle Bayramoğlu dedi. İnce Mehmet'le çetesi de bu köyde. O kadar aradım araştırdım köyün dışına çıkmamışlar. Nasıl bulalım dersin? Köyün içine dağılmışlar. Bayramoğlu bir süre düşündükten sonra Yüzbaşı Faruk'un yanına atını sürdü. Yüzbaşım dedi senin bölüğü köye alalım da köyü ev ev arayarak köyün bütün erkeğini alana toplayalım. Belki hiç sanmıyorum ya İnce Mehmet içlerindedir. Yel Musa'ya döndü. Sen İnce Mehmet'i tanıyorsun değil mi? Tanıyorum Bayramoğlu. Şimdi görsen... ''Tanırım Bayramoğlu. Ben de Ferhat Hoca'yı tanırım.'' dedi yüzbaşı. Bir bölük jandarma köye girdi. Köyü ev ev arayarak erkekleri alana, çeşmenin önündeki düzlüğe toplamaya başladılar. 6. erkek olarak da İnce Mehmet getirildi ortaya. Ayakları yalın, şalvarı yırtık pırtık, gömleğini sökülmüş, tiftiklenmiş kuluncundan etleri gözüküyordu. Soğuktan büzülmüş ayakları da kıpkırmızı kesilmişti. Yel Musa onu görünce irkildi, bir çığlık attı. İşte, işte İnce Mehmet dedi, ona doğru yürüdü. Topal Ali onun yanında bitti, arkasından yürüdü. Eğer onu gösterirsen seni şu anda öldürür, sonra da kendimi vururum diye usulca kesinlikle söyledi. Sesi öylesine kararlıydı ki Yel Musa kendisini şimdiden ölmüş saydı. Ayakları birbirine dolanarak vardı, İnce Mehmet'in karşısında durdu. Bir süre orada bekledi, düşündü. Sonra da sevinç içinde İnce Mehmet'in yanındaki delikanlının yakasına yapıştı. ''İşte bu İnce Mehmet bu!'' diye bağırdı. Böyle bir hileye başvurarak canını kurtarmıştı. Dolup taşan sevinci hemen buluverdiği hile yüzündendi. Tam bu sırada İnce Mehmet'le Asım Çavuş göz göze geldiler. Belli belirsiz birbirlerine gülümsediler. 1,5 saat içinde aşağı yukarı köyün bütün erkeklerini alana topladılar. En geç Ferhat Hoca bulunmuştu. Öteki yaşlı birkaç hastayla birlikte alana getirildi. Ferhat Hoca ayakta duramayıp çeşmenin yalak taşının kıyısına ilişti. Onun da ayağı Mehmet'inki gibi yalın, üstü başı da hilim hilimdi. Sakalını da az önce tıraş ettirmiş, sakalın yerindeki deri bembeyaz, hastalıklı ortaya çıkmıştı. Bu yaşlı çeşmenin yalak taşına ilişip dizini karnına çekmiş, bir deri bir kemik kişiye Ferhat Hoca demeye 1000 tanık isterdi. Bu durumda değil yüzbaşının onu az önce sakallı gören köylülerin tanımalarının bile mümkünü yoktu. Köyü aradılar, taradılar. İnce Mehmet diye Yel Musa'nın gösterdiği delikanlıyı kertişe teslim ettiler. Kertiş Ali onun kemiklerini kırıp iliklerini söktü. Sonunda delikanlı ben hem Mehmet'im ve hem de bir iyice İnce Mehmet'im dedi. Bunun arkasından Kertiş Ali delikanlıyı ben Mehmet ve hem de İnce Mehmet değilim diye sıkıştırdı. Yedi kaburgasını kırarak onu bayılttı, öldü diye de bıraktı. Faruk Yüzbaşı'ya geldi. Bu adam İnce Mehmet değil dedi. O kadar dövdüm de İnce Mehmet olmadığını ona söyletemedim. Faruk Yüzbaşı, öyleyse kurşuna dizelim pezevengi İnce Mehmet diye dedi, bağırdı. Öfkesinden kudurmuştu. Kurşuna dizelim ve çarpışmada vuruldu diyelim. Gavur Ali Yüzbaşı onu bu düşüncesinden caydırmak için çok diller döktü. Yel Musa ortalığa düşmüş delirmişçesine bağırıyor. Vallahi de billahi de İnce Mehmet bu köyde, bu insanların arasında. Kur'an'a el basarak yemin ederim ki o burada. Ben İnce Mehmet'i göreli çok oldu da tanıyamadım. Onu içinizde gören tanıyan bir kişi yok mu? Olmaz olur mu, korkuyor da söylemiyorsunuz. Parlak bir güneş ortalığı doldurmuş, karların üstü kıvılcımlanan mavi ışıltılara kesmişti. Köyün alanındaki kalabalık jandarmaların izniyle yavaş yavaş dağılıyor, Yel Musa ise son bir gayretle ortalığa düşmüş bağırıyor, önüne geleni yakasına yapışıyor. Doğru söyle, Kur'an'a el bas, sen İnce Mehmet'i görmedin mi diye soruyor. Ondan olumlu bir karşılık alamayınca öteki adama geçiyordu. En sonunda geldi Topal Ali'nin yakasına yapıştı. Sen de mi görmedin İnce Mehmet'i diye onu sarsmaya başladı. Ali onun elinden yakasını kurtarırken görmedim dedi. İnce yok. Atına bindi de gitti. Yel Musa yeniden onun yakasına yapıştı. Gözleri yuvalarından fırlamış, boyun damarları şişmişti. Ben seni öldüreceğim. Asıl ben seni. Ben seni. Sen benim izciliğimi kıskanıyor. Her seferinde İnce Mehmet'i elimden alıyor. Beni dünyaya rezil rüsvay ediyorsun. Ben seni öldüreceğim sonunda. Öldür dedi Topal Ali. Öldür beni de şu dünyayı sana versinler. Öldür beni de cennete git. Öldür beni de... Yel Musa bir yılan ıslığı gibi soludu. Öldüreceğim seni, öldüreceğim. Sen bu dünyada senden üstün izci olmasını çekemiyorsun. Çekemiyorsun da her seferinde avımı elimden alıyorsun. Seni... Sonra Yel Musa çözüldü. Topal Ali'nin yakasını bıraktı. Orada bir taş duvarın üstüne çöktü. İçin için ağlamaya başladı. Topal Ali ona acıdı, geldi yanına çöktü. Bak Musa kardeş dedi, mesele senin bildiğin gibi değil. Sen büyük bir izcisin. Bu dünyaya senin gibi bir izci ne geldi ne de gelir. Değil ben, senin eline izci Kelabbas bile su dökemez. Ben kimim ki Yel Musa gibi bir ustayı kıskanayım? Mesele senin bildiğin gibi değil. Yel Musa'nın gözleri parladı, sevinçten keçi sakalı titredi. Gerçek mi bu söylediklerin? Benimle alay etmiyorsun ya diye Topal Ali'nin eline sarıldı. Kur'an'a el basarım ki gerçeği söylüyorum. İyi öyleyse, İnce Mehmet'i kurtardığımıza iyi yaptık. İyi yaptık dedi Topal Ali, onun yanından ayrıldı, Bayramoğlu'nun yanına geldi. İnce Mehmet buralarda dolanıyor dedi Bayramoğlu. Bu adam ya düpedüz ahmak, ya kendine çok güveniyor, ya da beni hiçe sayıyor. Topal Ali ona söyleyecek söz bulamadı, sustu. Yalnız Çam köyünden biraz sonra ayrıldılar. Onlar köyden ayrılır ayrılmaz da yataktaki kızamıklı çocukların hepsi birden arı oğul verircesine dışarı döküldüler. Köyü bir sevinç dalgası sardı. O gece perşembe gecesiydi. Dede derim evinde büyük bir cem kurdu. Gün yüzü görmemiş demeler söyleyip semahlar çaldı. Uzun ince kuğu boyunlu kadınlar, büyük gözlü pos bıyıklı kara yağız dal gibi delikanlılar semah döndüler. Dede Semaha, Hazreti Ali'yi, 12 imamı, genç Osman'ı, baba İshak'ı, Pir Sultan'ı, baba İlyas'ı, Sarı Saltı'ı, Köroğlu'nu, Türkmen kocası Yunus'u, Hacı Bektaş'ı Veli'yi, Abdal Musa'yı, 40'ları, 7'leri, 3'leri çağırdı. Hep birlikte sabaha kadar eriş ya Dede Sultan diyerek semah döndüler. Onlarla birlikte bütün Toros dağları, dağı taşı, ağacı suyu, yıldızları, kurdu karıncası, börtü böceği, kar altından yeni çıkmış apak kar çiçekleriyle semah döndü. Onlarla birlikte gülbenk çektiler. Jandarmalarca öldürülmüş 7 Mehmetleri andılar. Ölüleri çıplak atlara atılmış her bir Mehmet'in üstünde ışıltılı, çok mavi, bir damla güneş gibi bir kuş uçuyor. Atlar durunca kuşlar da duruyor, onlar yürüyünce kuşlar da gidiyordu. 7 Mehmet'in üstündeki 7 güneş damlası mavi kuşta Toroslardan kasabaya kadar Mehmetlerin üstünde ışıltılı mavi çizgiler çizerek indiler. Jandarma komutanlığının avlusu köşesindeki iri nar ağacına konup mavilerini duvarın dibindeki ölülerin üstlerine fora ettiler. Bayramoğlu köyden çıkınca sırtını Ali Dağı'na döndü, batıya doğru inmeye başladı. Subaylar da türlü yönlere dağıldılar. Ama hepsi Ali Dağı'na sırtlarını dönmüşlerdi. İnce Mehmet'in adamları onları anı anına izliyorlardı. Böylelikle Ali Dağı yollarını boş bıraktılar. Bayramoğlu'nun baştan beri bütün hesapları örümcek tuzağı üstüneydi. Bir eşkıya köylerde değil de dağda yaşayacaksa bu dağlardaki en uygun yer Ali Dağı'ndaki Kar Savurdu koyağıydı. Kar Savurdu mağaralarının her birisi bir saray gibiydi ve hiçbir jandarma oralara ulaşmayı göze alamazdı bu karda kıyamette. Alanlar da eşkıyaların hangi mağaraya saklandıklarını bilemezlerdi. Ama Bayramoğlu, Kör İbrahim, Horoz Ramo, Kürt Rüstem o mağaraya saklanmış eşkıyaları elleriyle koymuşlar gibi bulabilirlerdi. Bir de yanlarında Topal Ali, Yel Musa gibi gökteki kuşun izini süren kişiler olunca hele. Söyle Topal Ali, İnce Mehmet'i o köyde bulamadığımız iyi oldu değil mi? İyi oldu Bayramoğlu. Atlarını yan yana sürüyorlar. Bayramoğlu bir düşünüyor, bir atının başını çekiyor. Topal Ali'nin yüzüne bakıyor, bir şey söyleyecek oluyor, sonra da vazgeçiyordu. Sonunda patladı. Topal Ali dedi, bir süre bekledi. Topal Ali, atının boynunu sıvazladı. Topal Ali, onun hangisi İnce Mehmet'ti? Yel Musa'nın ilk gösterdiği kısa boylu geniş omuzu olanı mı, yoksa son gösterdiği zayıf uzun boylusu mu? İlk gösterdiği dedi Topal Ali hiç telaşlanmadan. Ne dedin de Yel Musa'ya? Onu hemen oracıkta öldürürdüm. Yel Musa cin gibi adam, yüzüme bakınca anladı. Ben de anladım dedi Bayramoğlu. Biliyordum dedi Topal Ali. Beni de öldürür müydün? Öldürürdüm dedi Topal Ali. Bak şimdi öyleyse Topal Ali, Mehmet bugün değilse yarın, yarın değilse öbür gün Kar Savurdu mağaralarına çıkacak. Ben de onu orada kıstıracağım. Yel Musa iz sürecek, iz sürmesine de gerek yok. Eşkıyalar üstten bir alttaki mağarada kalırlar hep. O mağaranın eşiğinden bir pınar kaynar. Oraya jandarma ulaşıncaya kadar sen yanımdan hiç ayrılmayacak. Yel Musa'yla da hiç kimseyle de konuşmayacaksın. Yoksa ben seni hemen öldürürüm, anladın mı? Anladım. Topal Ali onların bu gece sabaha karşı Kar Savurdu'ya sığınacaklarını biliyordu. Bu kadar jandarmanın arasında çekirge bir sıçrar iki sıçrar sonra yakayı ele verirdi. Bu Bayramoğlu'ndaki akıl da hiç kimsede yoktu. Demek ki Bayramoğlu bu akılla bunca yıl bu dağlarda padişahlık etmişti. Ne yapmalıydı? İnce bugün değilse yarın kapana kısılacaktı. 19 kişi bunca askerle bunca gün görmüş, ömür geçirmiş Şahin gibi eşkıyayla nasıl başa çıkardı? Biliyordu, yanından bir dakika olsun ayrılmaya kalksa Bayramoğlu onu öldürüverirdi. Bir umarsızlığa düşmüş, ezildikçe eziliyordu. Gece oldu, dolunay, tez tekerlek göğün öbür ucundaydı. Mavi ışıltılı bir duman çökmüştü Ali Dağı'na, dikenli düzüne. Mavi kar kıvılcımları uçuşuyordu gecede, keskin bir ayaz ortalığı biçiyordu. Sabaha karşı ilk haberci geldi. İnce Mehmet çetesi köyden ayrılmış, Ali Dağı'na doğru yönlenmişti. ''Gördün mü Ali?'' Gördüm dedi Ali, can çekişir gibi. Gün doğarken ay göğün ortasından batıya sarkmış, mavisini yitirmişti. Ali Dağı'nın tepesi kızarır, bir billur pırıltısında yanar, kıvılcımlar bulutlar gibi döner savrulurken ovaya da uçsuz bucaksız sonsuz aklıkta ipiltiler çökmüştü. Bir köye girdiler, girer girmez de gözden gittiler. Birlikler arasında haberciler mekik dokuyor, hiç kimse Bayramoğlu'nun dediğinden dışarı çıkmıyordu. Ve ikinci gece kararlaştırdıkları gibi Bayramoğlu koyağın alt başından, yüzbaşı Faruk soldan, gavur adi sağdan yürüyecekler. İnce Mehmet çetesine çıkacak yol bırakmayacaklardı. Eğer hasbelkader bir tanesi birkaçı çemberden kurtulacak olurlarsa, Teğmen Halis ile İzzet Nuri'nin birlikleri onları düzde karşılayacaklardı. Ve ikinci gece sabaha karşı Yel Musa eliyle koymuş gibi eşkıyaların sığındıkları mağarayı Bayramoğlu'na gösterdi. Bayramoğlu onları uykuda bastıracak, hepsini sabaha karşı kulaklarından tutacak, bu acemi çaylakları alacak kasabaya, alayı vala ile götürecekti. Onların geldiğini, sarıldıklarını önce nöbetçi olan Temir gördü. İçeriye can havliyle girdi. Ortada büyük bir ateş yanıyor, eşkıyalar altlarında ve üstlerinde büyük ayı postları uyuyorlardı. ''Geldiler, sarıldık.'' ''Kim?'' ''Jandarmalar.'' İnce Mehmet hemen ayağa fırladı, arkasından da ötekiler. Jandarmalar olamaz, jandarmalar buraya kadar gelemezler, bu Bayramoğlu'dur. Silahlarını aldılar, dışarıya çıktılar. Uçurumun başına geldiler. Aşağıdaki derinlerdeki çay kudurmuş akıyor, sesi kulakları sağır edecek kadar gürültülü çağlıyordu. Teslim ol İnce Mehmet, her bir yerden sarıldın, kurtuluşun yok. Bayramoğlu sen misin? Sen kimsin? Ben İnce Mehmet'im. Teslim ol, yazık olacak sana. Sen hiç teslim oldun mu Bayramoğlu? Bayramoğlu karşılık vermedi. Ortada uzun süren bir sessizlik oldu. Sonra da üst baştan bir yaylım ateşi bastırdı. Kayaların kütüklerin arkasına siperlendiler. Sağdan soldan, üstten alttan üstlerine o kadar çok kurşun yağıyordu ki şaşırdılar. Kötü yakalandık hocam. Dur bakalım, belli olmaz. Biz Bayramoğlu'nun üstüne gidelim. Onu yerinden bir koparırsak jandarmalar kolay. Jandarmalar dayanamazlar. Bayramoğlu'nu da yerinden söküp atmak zor. Yanında Kör İbrahim, bizim Cabbar, Topal Ali, Horoz Ramo, Kürt Rüstem, daha başka eski eşkıyalar, Sarı Sultanoğlu'nun öteki beylerin adamları var. Ah, yalnız jandarma olsaydı jandarma kolaydı. Çarpışma bütün hızıyla sürüyordu. İlk anda İnce Mehmet çetesinden 3 kişi yaralandı. Kurşunlar dört bir yönden geliyor, nereye siperleneceklerini bilemiyorlardı. Sabah oldu, gün açıldı. Karlar, kayalar, kar altında kalmış ağaçlar aydınlandı. Aşağıda derinden akan suyun altına ışık düştü, çakıl taşları gözüktü. Bayramoğlu jandarmalar gittikçe bastırıyor, kayalara değen kurşunlar, barut dumanları, kurşun sesleri, yankılar ortalığı cehenneme çeviriyordu. Bayramoğlu jandarmalar bir an kesmeden bastırdıkça bastırıyorlardı. İnce Mehmet çetesi iyice bunalmıştı. İnce Mehmet'le hoca mağaranın içine çekilip baş başa verip uzun uzun konuştular. Bugün bu çemberi yarıp da dışarıya çıkamazlarsa artık iş işten geçmiş olacak, kurşunları tükenecek, işte o zaman da ya teslim olmak ya da ölmek zorunda kalacaklardı. İnce Mehmet teslim olmayı aklından bile geçirmiyordu. İnce Mehmet iki kişiyi dışarıda bırakıp eşkıyaları mağaraya çağırdı. Bu sırada da başlarının üstünden takırdayan makinalıların kurşunları su gibi akıyordu. Arkadaşlar, bana öyle geliyor ki bugün artık sonumuz geldi. Bayramoğlu'dur karşımızdaki. Çemberi yarmaya çalışacağız. Çemberi yararken hiçbirimiz de kurtulmayabiliriz. Adamların makinalıları zehir gibi. Hepsi de çok nişancı. Geceye kalırsak gece bile kurtuluşumuz yok. Sol üstte bir çiğir vardı. Oraya yüklendiler. Öyle bir yaylım ateşiyle karşılaştırdılar ki gerisin geri mağaranın ağzına döndüler. O gün ikindine kadar türlü yerlerden birkaç kez yarma girişiminde bulundular. Karşıdakiler sanki yörelerini, her bir yanı kurşun duvarıyla örmüşlerdi. Yüzbaşı Faruk'un sevinçten dolup taşan sesi onlar her yüz geri ettikçe derin koyağın içinde yankılanarak çınlıyordu. İnce Mehmet, İnce Mehmet, çabalama! İster teslim ol, ister olma! Senin artık kurtuluşun yok! Onun bu bağırtıları, sesindeki olağanüstü sevinç Bayramoğlu'nu çileden çıkarıyordu ama yapacağı hiçbir şey yoktu. O şimdi salt İnce Mehmet teslim olsun diye dua ediyordu. Teslim olursa belki bir yolu bulunurdu. Bunca yıllık deneyiyle biliyordu ki İnce Mehmet çetesinden bir tek kişinin kurtulmasının mümkünü yoktu. Eğer teslim olursa Bayramoğlu belki bir yolunu bulur, onu bir gece belki de baskın vererek jandarmaların ellerinden alabilirdi. İnce Mehmet çetesinin yöresindeki çember de gittikçe daralıyordu. Neredeyse mitralyözler mağaranın kapısında takırdayacaklardı. Bayramoğlu da birkaç kere böyle sarılmış, bütün mümkünü çareleri kesilmişti. Hiçbir kurtuluşu kalmamışken kuşatmanın komutanının üstüne atılmış, onu vurduktan sonra çember kendiliğinden açılmıştı. Şimdi İnce Mehmet'in yerinde ben olsam nasıl bir kurtulma çaresi bulurdum diye düşündü. Aradı taradı, aklına hiçbir kurtuluş yolu gelmedi. Bir tek yolu vardı. Bu gece İnce Mehmet ve çetesi şu karşıdaki dik kayanın üstüne çıkarlar da aşağıdaki büvete atlarlarsa, o da donmazlarsa belki kurtulurlardı. Ama büvetin başı da tutulmuştu. Artık ikindi oluyordu. İnce Mehmet çetesinden gelen ateş seyrelmişti. Kurşunları çok esirgeyerek kullanıyorlardı. Demek ki mermileri azalmıştı. Artık zor dayanırlardı. İnce Mehmet, oğlum, yiğidim diye konuşmaya başladı Bayramoğlu. Çok düşündüm taşındım. Senin buradan kurtulman zor. Gel teslim ol yavrum. Benim hatırımı kırma. Senin ölmene benim gönlüm razı olmamaz. Sen teslim olunca belki bir yolu bulunur. ''Kocamış köpek!'' diye bağırdı Ferhat Hoca. ''Ben Ferhat Hoca'yım, Bayramoğlu. Biz burada ölürsek senin yüzünden öleceğiz. Sen sus, sen konuşma. Sen ağaların, beylerin, sen hükümetin itisin. Sen kendi kendinin düşmanısın. Sen bu yaptığın bu alçaklıktan dolayı hem bu dünya cehenneminde hem öteki dünya cehenneminde yanacaksın.'' Ferhat Hoca'dan sözü İnce Mehmet aldı. ''Bizim kitabımızda teslim olmak yazmaz Bayramoğlu'm.'' Sesi çok saygılıydı. ''Bunu da sen hepimizden iyi bilirsin.'' Biliyorum, sıkıştık sayende, canın sağ olsun. Var sen biz ölünce sonuna dök gönen. Ferhat Hoca öfkeden tir tir titriyordu. Mehmet'in sözünü kesti. Bayramoğlu, Bayramoğlu, sana Bayramoğlu diyen dillerim kurusun. Sen Bayramoğlu değil, Haramoğlusun. Yarın sabah katırların sırtına atılmış ölülerimiz kasabaya varınca, sen de avradığın donunu bir sırığın ucuna geçir de bir sevinç bayrağı olaraktan jandarma kumandanlığının önünde salla. ''Biz bir kere öldük, öleceğiz Haramoğlu. Sen yaşadıkça her gün öleceksin.'' Gün batıncaya kadar Bayramoğlu İnce Mehmet'e teslim ol diye yalvardı. Ferhat Hoca sözlerini gittikçe ağırlaştırarak onun her sözünü it yese kudururdu, ona karşılık verdi. Mehmet ise artık kaderine razı olmuş susuyor, akıbeti bekliyordu. Jandarmalar rahatça ateşlerini yaktılar. Bir kısmı yemek yiyor, bir kısmı eli tetikte bekliyor. En küçük bir çıtırtıya 100 kurşun birden patlıyor, mitralyozlar takırdıyordu. O gece Bayramoğlu'nun gözüne uyku girmedi. Mehmet'in kurtuluş umudu kalmadıkça o da Mehmet'ten daha çok sıkışıyordu. Sabaha kadar düşündü, sabah gün ışırken gülerek sevinç içinde ayağa kalktı. Kürt Rüstem dedi, biz seninle hiç ayrılmadık değil mi? Ayrılmadık. Bu sefer ayrılacağız, ben İnce Mehmet'e gidiyorum. İnce Mehmet'in kurtuluşu yok, sen de onunla birlikte ölürsün. Biliyorum Rüstem. Topal Ali ayağa kalktı. Ben de seninle geliyorum. Gel dedi Bayramoğlu. Ben de dedi Horoz Ramo. Ben de dedi Uzun Cabbar. Ben de dedi Çiçekli Nuri. Cabbar'ı kolundan tuttu. Sen gelme, sen bizim aramıza yakışmazsın. Sen İnce Mehmet'im diye Arif Saim'in çiftliğini bastın. Hacı Ali Çavuş'u öldürdün. Mustafa Kemal Paşa'nın saatini aldın. Saat nerede? Ben de dedi Uzun Cabbar. Ver o saati bana. Cabbar saati koltuğunun altına bağladı, bir torbadan çıkardı, ona verdi. Bayramoğlu altın saate uzun uzun baktıktan, kösteğini sağ eliyle tarttıktan sonra saati yelek cebine koyup altın kösteği göbeğinin üstüne sarkıttı. Mermilerinizi bize verin. O yakınlarda kim varsa hepsinin mermilerini aldı. Horoz Ramo, Topal Ali, Çiçekli Nuri mermileri yüklendiler. Bayramoğlu cebinden mendilini çıkardı, tüfeğinin ucuna bağladı. Ben oraya geliyorum, seni teslim almaya geliyorum diye 3 kere bağırdı. Subaylar Bayramoğlu İnce Mehmet'i teslim alacak, bu işte daha çok kan dökülmeden burada bitecek diye sevindiler. Bayramoğlu önde, ötekiler arkada koyağa indiler. Suyu 2 kaya üstüne uzatılmış uzun bir kütükten geçtiler. Her iki yanda ateş kesmiş bekliyordu. İnce Mehmet her şeyi göze alarak Bayramoğlu'nu aşağıya kadar inerek koyağın dibinde karşıladı. Eline sarılıp öptü. Bayramoğlu da onu kucakladı, alnından öptü. Öteki eşkıyalar da onu yolda karşıladılar, kucaklaşıp öpüştüler. Mağaranın önüne gelince Bayramoğlu bir kaya gibi olmuş yüzüyle karşılarına dikildi. Şimdi onlar ateş edinceye kadar bekleyeceğiz, keyfimize bakacağız. Şimdi beni dinleyin, herhangi bir sözümün üstüne söz söyleyeni, bana karşı koyanı anam avradım olsun ki Allah'ım divanına köpek donuna girmiş olarak gideyim ki vururum. Akşam olunca şu yarı görüyor musunuz? Orası açık. O yarın altından sürünerek aşağı inecek. Su boyunca ovaya doğru yürüyeceksiniz. Ben buradan tek başıma sizi korur, kimseyi arkanızdan göndermem. Önünüz de boş. Önünüze çıkan olursa da siz onlarla baş edersiniz. Yakında Mehmetler geliyor. Onlar da çarpışmaya girecekler. Ben bunlarla başa çıkarım. Siz Mehmetleri geriye çevirin. Yarın sabah da teslim olur. İnce Mehmet beni tutsak etti derim. Onun bu sözlerine kimse ses çıkaramadı. Subaylar ikindine kadar beklediler, beklediler. Bayramoğlu'nun tutsak edildiğini anlayınca ateşe başladılar. Dört bir yandan makinalılar takırdadı. Bayramoğlu mağaranın kapısına büyük bir taşla bir de çok kalın bir kütük getirtti, koydurdu. Karşılık vermeyelim dedi Bayramoğlu. Çember gittikçe daralıyor dedi Ferhat Hoca. Daha daralsın dedi Bayramoğlu. Gün sarkmış aşağılara inmiş, dağın karlarına bir kızıllık çökmüştü. Karlar binlerce billur kırmızı ipiltilerle kıvılcımlanıyordu. Şimdi hepimiz her yerden yaylım ateşine geçelim. Bayramoğlu ötekiler bu kurşun sıkmada usta kişiler birden öylesine bir yaylım ateşine geçtiler ki her birisinin eli makinalı tüfek gibi işliyordu. Subaylar, jandarmalar neye uğradıklarını bilemediler. Şu yoğun ateşe bakınca karşılarında bir eşkıya çetesi değil sanki yüzlerce kişi vardı. Ateşi kesin. Gün battı batacak. Hazırlanın, kurşunları yanıma yığın. Siz giderken ben. Güneşin dışarıda kalmış son dilimi de aşağıya iniverdi. Gökyüzü karlar önce mosmor oldu, sonra dilim dilim kırmızılıklar, turuncular, mor yeşiller sürdü bir an. Alacakaranlık ağır ağır dağa doğru gelirken bir ışık patlaması oldu, sonra da ortalık karardı. Haydi in çocuklar, Allah yolunuzu açık etsin. Önce Mehmet Bayramoğlu'nun karşısına geldi, durdu. Göz göze bir süre bakıştılar. Bayramoğlu'nun göz bebekleri sevinç içindeydi. Gizliden gizliye gülüyor, Mehmet'e minnetle bakıyordu. Mehmet değildi, onun sağ elini aldı. Bir süre avucunun içinde sıcacık, dostça saygıyla tuttu. 3 kez öperek alnına götürdü. Sonra Ferhat Hoca geldi, o da onun elini kaptı. Öpecekken Bayramoğlu elini çekti, kucaklaştılar. Sonra da ötekiler önünde durup elini öptüler. Sinerek, yere yatarak koyağın dibine, çayın kıyısına ulaşmak için yamaçtan aşağıya inmeye çalıştılar. Onların kaçtığını fark eden subaylar, jandarmalar sevinçlerinden bağırışarak eşkıyaların önlerini kesmek için ileriye atıldılar. Bayramoğlu'nun ateşiyle karşılaşıp saklandıkları yerlere geri döndüler. Bu arada Bayramoğlu 5 jandarmayı vurmuş, bu da onları çok korkutmuştu. Eşkıyalar alacakaranlıkta sarp yamacın karlarına yapışarak aşağıya inmişler. Subaylar onların yollarını ne zaman kesmek için ayağa kalkmışlarsa Bayramoğlu'nun yoğun ateşiyle karşılaşmışlar. Her seferinde de birkaç kayıp vererek canlarını kayalıkların arkasına zor atmışlardı. Bayramoğlu çarpışmaları o gece kimi zaman kesilerek, kimi zaman yoğunlaşarak sabaha kadar sürdü. Sabah olup da gün açılınca Asım Çavuş Faruk Yüzbaşı'nın yanına geldi. "Yüzbaşım," dedi, "akşamdan beri karşımızda, dikkat ettiniz mi? Bir tek kişi var."
"Bir tek kişi ama 100 kişiye bedel. Kim olabilir ki bu adam?"
"Bayramoğlu'ndan başkası olamaz. İnce Mehmet'in kuşatmayı yaramayacağını, elimize düşeceğini anlayınca..."
"Tuhaf," dedi Yüzbaşı. "İnce Mehmet'i çekemiyor. Ona ne kadar düşman görünüyordu. Belki o değildir."
"Kim olursa olsun," diye telaşlandı Asım Çavuş. "Biz bu adamı ne pahasına olursa olsun kuşluk vaktine kadar sağ ya da ölü ele geçirmeliyiz. Yoksa biteriz, dünyaya rezil rüsvay oluruz. İnce Mehmet öğleye kadar başına bütün Mehmetleri toplayarak geriye döner. Bu sefer o bizi kuşatır, biz de onun elinden kurtulamayız kar savurdu tuzağından. Şu adamın işini ne pahasına olursa olsun bitirip bu tuzaktan kurtulmalıyız.
Bu adamı ele geçirmek için çok telafat vereceğiz.
Başka hiçbir mümkünümüz, çaremiz yok. İnce Mehmet geriye döner de bizi burada yakalarsa ne sizi ne de beni ne de hiçbirimizi sağ bırakmaz. Sizi beni öldürür ya, o Hatçe'nin öldürülmesini unutamaz. Öldürmediklerinde tutsaklılar boğazlarına ip bağlayarak bütün torasları dolaştırır. Yalın ayak, başı kabak karların üstünde, belki de çırılçıplak. Öteki subaylara da düşüncelerini açtılar. Hepsi de karşılarındaki kişinin bir tek kişi olduğunu anlamıştı. Yüzbaşı Gavur Ali, "Bu karşımızdaki tek kişi İnce Mehmet'ten başkası olamaz," diyordu da başka hiçbir söz dinlemiyordu. "Onu ölü ya da diri ele geçirmek benim hakkım. O bana hakaret etti." Ve Yüzbaşı Gavur Ali bölüğündeki bütün jandarmalar ve mitralyözler bombalarla harekete geçti. Hırsla dövüşüyorlar, karşıdaki eli makinalı tüfek gibi işleyen adamı bir türlü susturamıyorlardı. İnce Mehmet'le arkadaşları daha dağdan inmemişlerdi ki karşılarından Mehmetler geldi. Hep yedişer yedişer dizilmişlerdi. Her 7 kişi kılıkları, silahları, saçları, renkleriyle birbirlerinin hık demiş burunlarından düşmüşlerdi. İnce Mehmet onları görünce sevindi, umuda düştü. Bayramoğlu'nu belki kurtarabilirlerdi. "Arkadaşlar," dedi, "biz şimdi buradan aşağıya iniyor, geriye dönüyoruz. Öğleye kadar oraya varır da jandarmaları, beylerin adamlarını kuşatırsak belki Bayramoğlu'nu kurtarabiliriz."
"Kurtarmalıyız, hem de kurtaracağız," diye sevindi Ferhat Hoca.
"Ben Bayramoğlu'nu bilirim," diye üzüldü Kürt Rüstem. "Onu bundan sonra kimse kurtaramaz. Biz onu kurtarsak bile bu sefer de o bize karşı dövüşür. Biz onu sağ teslim alamayız."
"Gene de gidelim," dedi İnce Mehmet. Düze inip koyağın yukarısına doğru inanılmaz bir hızla yürüyüşe geçtiler. Sanki dün akşam ateş çemberinden çıkanlar, ağızlarına dünden beri bir lokma ekmek koymayanlar, yaralı arkadaşlarını sırtlarında taşıyanlar bunlar değildi.
Çarpışma ikindine kadar sürdü. Mağaranın ağzına o kadar çok kurşun bomba yağıyordu ki Bayramoğlu Bayramoğlu'yken bile çarpışmalarda soğukkanlılığını hiç yitirmezdi. Bunalmıştı. Önündeki büyük kütük de kurşundan didik didik olmuştu. Bayramoğlu alnından saçlarından süzülerek gözlerine dolan teri silmeye bile vakit bulamıyor. Şimdi daha sık kızan tüfeğini yanındaki soğumuş tüfekle değiştiriyordu. Ne düşündü ne düşünmedi. Yüzü gerilmiş, gözleri kan çanağına dönmüş, bıyıkları sarkmış ayağa kalktı şaşkın şaşkın. "Ne oluyor, ben neredeyim?" der gibi dört yanına bakındı. Karşısında Yüzbaşı Gavur Ali'yi gördü. Gavur Ali de tam bu sırada tetiğe bastı, yüreğinin başını nişan almıştı. Kurşun ümüğünden girdi, ensesinden çıktı. Bayramoğlu son bir gayretle tüfeğini doğrulttu. Gavur Ali'nin karartısı önünde sallanarak düşerken kendi de yere sağıldı. Başını kütüğün üstüne koydu, gözlerine kan doldu.
"Dediğim çıktı," dedi Asım Çavuş. "Kuşatıldık. Ali Yüzbaşı da vuruldu. İnşallah ölmemiştir."
Yüzbaşı Faruk'la onun yanına koştular. Yüzbaşı omuzundan yaralanmıştı. Üçü birden merakla mağaraya koştular. Bayramoğlu daha oluk gibi kanıyordu. Asım Çavuş eğildi baktı.
"Ölmüş," dedi. "Yiğit adamdı. Gözleri açık kalmış. Gözlerini usulca kapattı. Şimdi nasıl kurtulacağız?"
Başlarının üstünde kum gibi kurşun kaynıyordu. "Şu yaramı saralım," dedi Yüzbaşı Ali. "Onlardan da kurtuluruz." Sağlıkçı eri çağırdılar. Er yüzbaşıyı mağaranın içine yatırdı. Omuzunu usta elleriyle kısa bir sürede sardı. Yüzbaşı hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalktı. "İsteseydi Bayramoğlu beni öldürürdü. Oysa ben onu öldürmüştüm. Beni neden öldürmedi ki?" diye şaşkınlıkla sordu. "Tam alnıma nişan almıştı. Boğazından kan fışkırıyordu. Bir an göz göze geldik. Namlusun ucunu omuzuma indirdiğini gördüm. Beni neden vurmadı ki?"
"O hiçbir zaman Gülmez oğlundan başka bir adamı bilerek öldürmek istemedi."
"İnce Mehmet gibi," dedi Yüzbaşı Gavur Ali.
"İnce Mehmet gibi," dedi Yüzbaşı Faruk.
"İyi ki mağaradayız," diye sevindi Asım Çavuş. "Yoksa İnce Mehmet bizi bu sefer, bizi bu gece..." Boran geliyor dedi yüzbaşı gavur Ali. Kurtarırsa bu boran kurtarır bu gece bizi İnce Mehmet'in elinden dedi Asım Çavuş. Ortalık birden karardı, dehşet bir fırtına başladı. Karları savurdu, bir ara göz gözü görmedi. Görülmemiş bir gıcılı boran başladı ve boranın başlamasıyla da kurşun sesleri kesildi. Bu gece burada donarak ölmezsek kurtulduk dedi yüzbaşı Faruk. Mağaralara doluşmaktan başka çaremiz yok diye önerdi Asım Çavuş. Ya bizi burada kıstırırsa İnce Mehmet? Başka çaremiz yok. Bu boranda, bu dağda İnce Mehmet de kalamaz. Kalsa da bizim üstümüze gelemez. O artık buralarda durmaz. 3 gün içinde Akçadağ'ı tutar o. Bora fırtına gittikçe azıtıyor. Yaralılar jandarmaların sırtlarında mağaralara taşınıyor. Odunlar getiriliyor, ateşler yakılıyor. Kütüğün üstüne kapanmış Bayramoğlu'nun kan içinde kalmış bedeni rahat, dingin, bir tuhaf, dizlerini karnına çekmiş, ayakları kıvrılmış, pos bıyıkları karmakarış uyuyordu. 22. dizinin sonu, sayfa 493.